Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Derler ki iki arkadaş eğitim almışlar veya bir tekkede nefis terbiyesine girmişler. Aradan zaman geçmiş, onları yetiştiren şeyhleri gidebilirsiniz artık, yetiştiniz siz demişler. İkisi de güzel noktalara gelmiş, manevi dereceleri yükselmiş. Biri şehirde kundura tamircisi olarak kalmış. Diğeri de ben bu halimi bozmayayım, dağa çıkayım, orada hayvan besleyeyim, rahat edeyim, şehire karışmayayım düşünmüş. O da öyle tercih yapmış. Bunların maneviyatları, işte din anlayışları ilerleyip devam etmiş. Zaman zaman şehirden gelenlere sorarmış dağdaki, benim kardeşim ne yapar diye. Şöyle yapar, böyle yapar. Kadın kundurası bile yapar demişler. Yani bir erkek olduğu halde. O da eyvah, benim kardeşimin maneviyatı bozuldu, tüh deyip üzülmüş. Gideyim ona biraz nasihat edeyim demiş. Yani biz çok iyi bir tekke eğitimi aldık, şimdi sen niye böyle işlerle uğraşıyorsun diyeyim demiş. Dağlı köylü diyelim birisi olunca da hediye olarak bugünkü sütü götüreyim arkadaşıma düşünmüş. Bakmış yanında sütü götürecek bir bakıraç, bir kap bulamamış. Büyük bir bezi böyle torba gibi yapmış, sütü içine dökmüş, onu da omuzuna asmış askıyla, şehire gelmiş. Diyelim bir kilo süt getirmiş arkadaşına. Tabii süt bezde taşınır mı? Taşınmaz. Ama bu terakki etmiş, maneviyatı yükselmiş bir tür kerameti bunun. Sütü bezle taşıyor. Şehire gelmiş, sütte bir şey yok. Dağdan inmiş, gelmiş. Kunduracının dükkanına yanaşmış. Bakmış kunduracı, hakikaten kadınlara kundura yapıyor. Haram değil, günah değil ama şimdi onlar çok yükseklere çıktılar ya, o hali yakıştıramamış ona. Getirdiği bezle taşıdığı sütü, elek gibi aslında o bez ama süt akmıyor ondan. Onu da sana dağdan süt getirdim demiş. O da as onu yukarı demiş. Asmış, otur demiş. Oturmuş. 5-10 dakika sonra süt tak tak kafasına damlamaya başlamış. Kafasına damlayınca bu keramet niye bozuldu diye merak etmiş. Arkadaşı demiş ki, kardeşim demiş, senin niye geldiğini anladım ben. Bana nasihat edeceksin ama sen de anladın ki dağda Müslümanlık kolay. Bu şehirde bu insanların arasında gördüğün gibi süt durmuyor, akıyor demiş. Böylece nasihat etmeye geldiği arkadaşından iyi bir uyarı almış. Ayet değildi, zayıf hadis bile değildi. İyi bir ders malzemesi. Belki böyle bir şey olmamıştır da. Ama bu bir gerçek. Dağ başında tek başına takva, sahabe gibi hayat yaşanır mı? Yaşanır vallahi. Dağ şartlarını kabul edersen, elektrik yok, çeşme yok, ayakkabı yok. Orada öyle yaşarsan keçiler kadar saf yaşayabilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Hastaneye gitmiyorsun, markete gitmiyorsun. Bir keçi gibisin, rahatsın. Keçi kadar saf kalırsın. Ama şehirde insanın, paranın, her şeyin olduğu bir yerde yaşamak bedel istiyor. Ciddi bir sınav gerektiriyor. Dağda gösterdiğin kerameti şehirde sıradan bir iş olarak da gösteremiyorsun. Gösteremeyebiliyorsun. Çok değerli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, her ümmetin bir sınav noktası vardır. Benim ümmetimin sınav noktası da paradır buyuruyor. Ve mal tabii ki. Para deyince mal da devreye giriyor. Ve bir gün vefatından çok kısa bir zaman önce bir konu üzerine buyurmuş ki, bakın ben siz fakir olur, açtan ölürsünüz diye korkmuyorum. Aksine dünya kapılarını size açar ve kazancınız maldan dolayı birbirinize girersiniz diye korkuyorum buyuruyor. Kıyamete kadar devam edecek bir din ve iman getirdi bize sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kıyamete kadar aynı imanı ve aynı dini koruyacağız. Aziz kardeşlerim, mal imtihanı ashab-ı kiramın önüne de kondu. Allah onlardan razı olsun. Babalarımızın önüne de kondu. Bizim önümüzde de duruyor ve çocuklarımızın, torunlarımızın önünde de bu imtihan var olacak. Çünkü mal sevgisi, adı döviz olsun, altın olsun, para olsun, tarla olsun, daire olsun. Para eden her şey mal demek. Mal sevgisi Rabbimizin yüreğimize koyduğu bir sevgidir. Attım gitti diyen yalan söylüyor. Atamaz, atamazsın. Allah-u Teala atılacak bir şey olarak onu yüreğimize koymadı. İmtihandır bu. Madem faturası geliyor, ben de elektriği kapattım dersin ama elektrikten istifade ettiğin hiçbir şeyden bir daha istifade edemezsin. Hem elektrik kullanacaksın, hem faturasını ödeyeceksin. Bu hayat böyle. Başımı çok ağrıtıyor, beni çarpıyor diye güneşi söndüremezsin. Karanlığa geçebilirsin. Karanlıkta da yaşayamazsın bu sefer. Allah mal düşmanı olun demiyor ümmeti Muhammed'e. Mal kölesi olmayın diyor. Parayı kullanın, para sizi kullanmasın buyuruyor. Rabbimiz böyle yerleştirmiş. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? İnsanın iki vadi, bir vadi bile değil, iki vadi dolusu altını olsa, para da değil ha, altın olsa, saf altın, elhamdülillah 7 nesil yeter bize bu. Her gün 5 kilo harcasam bitmez demez. Bunun bir üçüncü vadisi vardır, o kimdi acaba diye onu merak eder. Sonra buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, topraktan başka bir şey doyurmaz Ademoğlunun ağzını. Nasıl toprak doyuruyor? Ölüyorsun, kürekle toprak atıyorlar kefenli vücudunun üstüne. Hiç orada yeter bu kadar, yetmez filan bir şey demiyorsun. Kardeşlerim, yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, insan yaşlandıkça iki hırs da onunla devam eder. O da yaşlanır. Ama geri gelmez. Mal sevgisi ve çok yaşama arzusu. İnsanın sınavı böyle. Böyle yaratmış Rabbim Celle Celaluhu. Ebu Hanife'yi de böyle yaratmıştı. Ashab-ı kiramı da böyle yaratmıştı. Bizi de böyle yarattı. Onlar bu yaratmanın gayesini anlayıp Allah'ın içlerine koyduğu mal sevgisini peşinden gittikleri tanrı haline getirmediler. Dairem genişleyecek diye faize bulaşmadılar. Çoluk çocuğum aç kalmasın diye haramlı bir kazanca yanaşmadılar. Zorluk çektiler, haram taşımadılar ama. Bizde ise bu imtihan ne yazık ki çok değişik bir boyut aldı kardeşlerim. Müslümanlar devlet memurluğuyla, geniş iş yeri imkanlarıyla, koltuk, para eden koltukla, imzası olan bir makamla buluştuklarında, fakirken, imkansızlık varken, iddia ettikleri, büyük büyük laf konuştukları şeylerden feraat ettiler. Ve daha da kötüsü bunun, hani sen sıradan bir asgari ücretle geçinirken, Kudüs, İspanya, Endülüs diye büyük laflar ediyordun. Şimdi Kudüs, hacı amcaların diyarı, Arapların Filistin'i haline geldi senin gözünde. Bir bu bela, bundan daha büyük bir bela da, sanki yaptığı iş Cebrail aleyhisselamın onayıyla yaptığı bir işmiş gibi Bunda da bir hikmet. Böyle yaptığı da çok değerli olmuş. Ay Allah razı olsun. İyi ki böyle para perest olmuş bu adam. O para perest olmasa İslam eriyip gidecekti. Havasına bile giriyor. Bu özrü kabahatinden büyükler ya eskiler. Özrü kabahatinden büyük bunun. Kardeşlerim, para Allah'ın nimeti. Kesinlikle bu nimete düşman olunamaz. Keşke her birimiz 5 kere Karun kadar zengin olsak. Hiçbir sıkıntı yok bunda. Ama paranın değiştirmediği Müslüman olmak lazım. Koltuğun değiştirmediği şahsiyet sahipleri olmak lazım. Eğer bir Müslüman koltuktan önce ve koltuktan sonra, para gördüğü zaman ve görmediği zaman diye iki kişilik yaşıyorsa bu şizofrenik adamdır. Bunda şahsiyet bozukluğu var. Bu belki hala namaz kılıyordur. Belki inşallah özel uçakla hacca gitmeyi düşünüyor. Özel uçakla, çünkü parası var artık. Hacca gitmeyi düşünüyordur. 6 ayda bir umre yapmayı düşünüyordur. Ama karakteri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, dikkat edin, benim ümmetim para üzerinden sınanacak ha, haberiniz olsun diye uyardığı ve korumamızı istediği karakter değildir. Karakter sorunu vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok tatlı bir şekilde bizi uyarmış. Buyurmuş ki insanlara, öyle bir zaman gelecek ki, ya Müslümanlara tabii, gavurlara zaten bütün zamanlar aynı. Öyle bir zaman gelecek ki kazanayım da nasıl olursa olsun diye düşünecekler. Buna eşler de dahil, çocuklar da dahil. Mobilyamız yenilensin de, dairemiz büyüsün ve semti değişsin de, yazdığımız bahçemiz, arazimiz olsun da, nasıl olursa olsun düşünen mantık, kocada, kadında, çocukta, kimde olduğu önemli değil ki. Bu mantık Allah'tan kopuşun işareti olan bir mantıktır. Kardeşlerim, paralı zamanda Müslümanlık kolay değil. Ashab-ı kiram ki Allah onlardan razı olduğunu Kur'an'ında haber vermiştir Celle Celaluhu. Hiç kimse ashab-ı kiramın Allah'ın onlardan razı olduğundan şüphe edemez. Hele hele Abdurrahman İbni Avf gibi, hele hele Aşere-i Mübeşşere gibi veya büyük bey'ate katılanlar gibi önemli isimler hakkında kimse bir şey diyemez. Ama onlar bile esasen bizim izleyebildiğimiz hiçbir tavizi vermedikleri halde ne diyorlar? Biz parayı görünce değiştik herhalde diyorlar. Halbuki cihattan geri kalmadılar, ibadeti ihmal etmediler. İçlerinde sanki böyle paranın sıcaklığına karşı böyle bir esneklik hissediyormuş gibi güya oldular da, bunu biz paradan sonra değiştik yahu, bu para bizi değişti diye düşündüler. Elbette onların zirvesinde bakıldığında büyük bir değişim, çöküş gibi görülüyor o. Bizde kabahatten bile sayılmıyor zaten. Şu sütü bezle taşıyacak kadar keramet gösterecek hale gelmiş adamın şehirde düştüğü, 10 dakikada düştüğü noktayı unutmuyoruz. Ve para, kredi imkanı bizi bozdu mu, bozabilir mi? Bunu asla düşünce noktamızdan uzaklaştırmıyoruz. Maldan önce ve maldan sonra, memur olduktan önce ve memur olduktan sonra, bir yerde forsu olan adam olduktan önce ve olduktan sonraki kimliğimiz, hırsımızı, kimliğimizi, çevre yapımızı, öncelikli konular neydi bizim için, ne olduğu değiştiriyorsa, mesela ailesi hayattaki en değerli varlığıydı. Asgari ücretle geçindiği zamanlar, hatta babasının, dayısının yardımıyla geçindiği zamanlar, eşim, çocuklarım diyordu, ağzından ballar akıyordu. Şimdi ne hikmetse, onlara birer tane araba aldı, o kadar, onlardan daha önemli arkadaşları, ailesinden, eşinden daha önemli dostları, iş imkanı varsa bir insanın, o bir kardiyoloğa gitmeli, kalp testinden geçmelidir. Kalp sorunu yaşıyor. Yürek sorunu yaşıyor. Onu imanı artık yönlendirmiyor. Yeğenlerine ve sokakta gördüğü çocuklara simit almaktan zevk alıyordu. Halbuki o simit onun belki de aylık gelirinin %1'ine tekabül ediyordu. O simiti şimdi bilezik kadar büyütse de altın olarak verse bütçesi sarsılmayacak. O kadar Allah mal vermiş ona. Simit de gitti, susam da gitti artık. Susam bile vermiyor kimseye. Cimrilik artmış. Cimrilik artmış. Düğünde babası masraflarına katkı yaptı diye utanıyordu. Babama yük oluyorum bu yaşta diyordu. Şimdi modern dilenci olmuş. Her bankayla görüşüyor. Parası var, imkanı var, iş yeri var. Ama büyütecek ya. Modern dilenci. Kredi, burs, borç, yardım, destek, fon, devletten destek, şirketten destek. Yani imkanı bulsa uluslararası dilenci sertifikası alacak. Çok resmi para dilenmek için. Modern dilenci olmuş. Paradan önce babası hediye getirse, dayısı hediye getirse, ya zahmet ettiniz, bizi mahcup ediyorsunuz diyordu. Şimdi kendisi neredeyse yardım isteme, kredi toplama şirketi kuracak. Dilenmeyi hayat standardı haline getirmiş. Halbuki ihtiyacı olduğundan değil. Gırtlağa delinmiş, midesinden önce dışarı akıtıyor ağzına gireni. Dolayısıyla aç, mide hep aç. Göz aç çünkü. Bir insanın paradan önce ve paradan sonra karakterinde değişiklik olur, olmalı da. Cömertliği artmalı, ibadeti artmalı. Ey yoktan beni bugünlere getiren, ayakkabımı 5 sene giyen bir adamken, şimdi ayakkabı, elbise, araba istediğim zaman değiştirecek kadar mal veren, ey Allah'ım, senin için 5 vakit namaz yeter mi be? Teheccüd bile az benim için diyecek kıvamda olması lazım. Eğer karakter bu yönde değişiyorsa maşallah, maşallah, ne mutlu, ne mübarek. Ama karakter öbür tarafta değişiyorsa, ibadeti azaltıyorsa, dostluk çevrelerimi değiştiriyorsa, haramlardan taviz getiriyorsa beraberinde. Daha önce kadınla erkekli yerlerde oturmuyordu. E şimdi iş ortamı gereği, arkadaş çevre ortamı gereği, kadınının kıyafetinden değişme başlamış zaten. Kadın tesettürlü, maşallah sahabe hanımı gibiydi. E şimdi bu sağa sola giriyor çıkıyor. Kadın da ne olur ne olmaz başkasına kapılır. Biraz daha üstüme başıma dikkat edeyim diye. O da korkuyor bir yandan. Şeytan herkese göre mesaj gönderiyor zaten. Buna diyor bu kadınla iş derneğinde görünürsen çok fena olur. Yani seni ihalelerden uzak tutarlar diyor. Kadına da diyor ki sen böyle çallı çullu dolaşırsan bu başka kadın bulur. Dikkat et diyor. Haklı, haklı. Herkes haklı. Kimse haksız değil bu işte. Kadının kıyafeti değişiyor. Evde daha önce bu resime benziyor, caiz değil diye resim bile sokmuyordu. Şimdi heykel sokuyor evine. İtalya'ya bir ziyarete gittiğinde almış hatıra. Yoksa kötü bir niyeti yok. Kötü bir niyeti yok. Bunlar, bu kötü değişimler paradan önce paradan sonraki Müslüman görüntüsü olursa. Para Müslümanın evini, karakterini, arkadaşlarını, dostluk anlayışını değiştiriyorsa paraya kurban gitti bu adam. Paralı zamanda Müslümanlığı beceremedi demektir. Halbuki Müslümanlık camide yaşayabildiğin kadar zindanda veya sokakta da cami havası yaşadığın zaman senin kimliğin olurdu. Camide süper Müslüman, sokakta berbat Müslüman mı olurmuş? Evlenmeden önce namuslu, evlendikten sonra namussuz olur mu bir insan? Daha fazla namusuna sahip çıkarsın, evlisin artık. Önce de namusluydun, şimdi tam namuslu olursun. Paradan önce Allah'tan korkuyordu. Para olduktan sonra banka müdüründen korkuyor. Bu yanlış. Paradan önce sinek bile midesinde kötü görünüyordu. Şimdi akrep yiyor. Paradan önce kadınla erkekli karma ortamlardan uzak duruyordu. Şimdi açık saçık sekreteri bile var. Velev kapalı olsun kadın sekreter çalıştırıyor. Ne değişti? Din değişti mi? Hayır, aynı din. Dünya değişti mi? Yok. Aynı kıtalarla duruyor. 7 kıta dünya yaşıyor öyle işte. Cennet cehennem statüsü değişti mi? Yok. Ne değişecek? Ne değişti? Karakter. Karakter değişti. Şehire inince keramet bozuldu. Peki başımıza niye bu geldi? İmtihan. İmtihan. Evde çalışıyordun sen dersine. Çok iyi anlamıştın dersi. İyi de imtihanda yazarsan yeterli olacak bu. Öyle fakirken edebiyat yapmak kolaydı. Verdi Allah malı, herkese yaptığı gibi. Verdi malı, çarık bile bulamıyordun İstanbul'a gelmek için sen. Şimdi İstanbul'da makam arabaların değişiyor. Semte göre araba kullanıyorsun. Özel helikopterin var. Sekreterlerin var, korumaların var. Dünü unutup unutmadığını Allah görmek istiyor. Nimetlerine nasıl karşılık vereceksin? Bunu Allah ölçmek istiyor. Senin için değil. Herkes için böyle yaptı Allah. Bu imtihanı ilk defa Karun kaybetti. Karun, Firavun'un akrabası değil, Musa Aleyhisselam'ın teyze çocuğudur. Akrabadırlar. İsrailoğullarından. Çulsuzun biriydi o da. Firavun'la ihaleye girdiği için, Firavun'dan ihale üstüne ihale kaptı. İhaleleri aldı, aldı. Dünya onun oldu. İhale aldıkça Musa'yı sattı aleyhisselam. Karakteri bozuldu. Karaktersiz adam haline geldi. Mini Karunlar, beyefendi Karunlar, sakallı Karunlar, hacı Karunlar da olabilir kıyamete kadar. Karun kafası taşıdıktan sonra ihram giyip hac yapsan ne olacak? Allah Celle Celaluhu cinsellik üzerinden helal haram kollayıp kollamayacağımızı test ettiği gibi hiç kimsenin şüphesi olmasın mal üzerinden de test edecek ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunun en çok da bu ümmette olduğunu, olacağını, kıyamete kadar bunun devam edeceğini haber veriyor. Demek ki Karun denen boşa gitmiş, yazık etmiş kendisine, helak olmuş adam bir taneydi. Bizde çok Karunlar olacak demektir. Çünkü Musa Aleyhisselam'ın sınavı mal üzerinden değildi. Bu ümmetin sınavı mal üzerinden. Buna rağmen Musa Aleyhisselam'da bir tane Karun çıktı. Bizde çok Karunlar olacak. Devletin masasına oturmadan önceki Müslüman, oturduktan sonraki Müslüman. Şirketlerde iş bulayım diye uğraşan bir adamken, şirketleri olan bir adam Müslüman. İki karakterin arasında Allah'a yakınlık, cehennemden korkmak, haramlardan uzak kalmak, cennet sevdası ile yaşamak, Allah için yaşamak, namaz başta olmak üzere, ibadetlerde titiz davranmak arttıysa fesübhanallah, sen Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh'ın neslinden gibisin o zaman, ne mutlu sana. Ama sen mal sahibi olduktan sonra, paralı bir zaman yaşamaya başladıktan sonra mubah çılgını haline geldiysen, yediğin içtiğin giydiğin ettiğin hepsi, yani Allah'ın sana mübah ettiği şeyler, tapındığın şeyler haline geliyorsa, su bile yetmiyor sana, İtalya'dan özel su getirtiyorsun. Bu hale geldiysen sen, sen gidiyorsun, eriyorsun. Sana Allah kar yağdırmış, bembeyaz olmuşsun, rahmet yağdırmış ama senin karın eriyor. Karın eriyor, geriye bir çamur tortusu bırakacak. Bunun için kardeşlerim, biz oturup Müslüman olarak paralı zamanımızla parasız zamanımızı, kirada oturduğumuz zamanla dairelerimizin bulunduğu zamanı, kirasını bu ay nasıl vereceğim dükkanın diye uykularımızın kaçtığı zamandan avukat tutup bizim hanlardaki kiraları toplattıracak, ben toplayacak vaktim yok, yetmez ki, her birine 10 dakika gitsem gün dolar diyeceğim zamanki Müslümanlığımı melekler iki profil olarak izliyorlar. önceki halini görüyor melekler. O kayıtlarda bekliyor. Ya Rab derken ki boyun büküklüğünü hatırlıyor melekler. Şimdi Ramazan geldi, bir vakfa 5-10 kuruş verelim dediğin o kibirli havanı da görüyorlar. Garibanken camideki insanlarla oturmayı şeref biliyordun. Şimdi senin ne hale geldiğini, selam almak için bile neredeyse vakti yok hale geldiğini görüyorlar. Meleklerin gözünden bir şey kaçmıyor ve hiçbir şeyi melekler unutmuyor. Allah onları onun için yaratıp etrafımıza yerleştirdi. Ve bunlar kıyamet günü gelecekler. Bütün mahlukatın önünde Allah-u Teala ilk profilimizi ve son profilimizi gösterecek, seyredeceğiz. Şöhretten önceki halimiz, şöhretten sonraki halimizi Allah bize gösterecek. Biz bile kendimize cehennemden başkası paklamaz böyle bir adamı diye ceza vereceğiz belki. O zaman su harcamıyordun çünkü aybaşı su faturası ürkütüyordu seni. Gelir keserler suyu, ben bunu ödeyemem. 13 lira su parası geldi, ben ne yapacağım şimdi? Ekmek mi almayalım bu dediğin gündü. Musluğu böyle milim milim açıyordun, damlatarak abdest alıyordun belki. Bulaşığı bir tencereye doldurduğun suyla yıka diye hanımına tembih ediyordun. Şimdi musluğu açtın mı aklına gelirse kapatıyorsun. Nasıl olsa Allah'a şükür para var. Demek ki sen Allah'ın suyu israf etmeyin emrini paran yok diye uyguluyordun. Allah'a itaatin parasızlığından kaynaklanıyordu. Şimdi ne iskinin bütün parasını bile öderiz ya ne var onda diyecek hale geldin. İsraf sana mubah hale geldi zannediyorsun. Eyvah! Allah'ın haramları, yasakları, fakir fukaranın yaşam tarzı demek ki. Bu anlama geliyor seni ya. Bunu melekler görüyor işte. Bu israf ettiğin suyun mantığını soracaklar senden. Daha önce sofradan doyduk ama kırıntılar kalmasın, bereket burada diyordun. Şimdi tencere tencere çöpe atıyorsun. Yok, masrafını karşılıyoruz çünkü. Ha, israf etmeyin Allah'ın nimetini sözü yok diye sende önemliymiş meğer ki. Olduğu zaman sen kendini rahat hissettin. Bunlar kardeşlerim neyi gösteriyor? İmtihanımızın yokluk dönemine hazırız genelde. Varlık döneminde bunalıyoruz. Kaypak davranıyoruz gösteriyor. İnsan zenginleştikçe, mal sahibi oldukça ibadetleri savsaklarsa bu kötü bir gösterge. Cemaate vakit bulamıyorsun. Bir türlü orucu tam tutamıyorsun. Niye oruç tutamıyorsun? Cevap hazır. Ramazan-ı Şerif'te Avrupa'da iş seyahatlerim vardı. Maşallah. Bu iş seyahatleri, yani dünya nizamını sağlayan bir gün ötelenemez işler miydi? Niye Ramazan'dan sonra almadın? Evet, belki seferi olduğun için oruç tutmayabilirsin. Erteleyebilirsin. Sonra da kaç senelik oruçlar bekliyor. Niye bekletiyorsun? Bir türlü vakit olmuyor. İş yoğunluğu var. Keşke işsiz olsaydın da Allah'a borçlu olmasaydın. Kul hakkı olmasaydı. Sen değil miydin? Patron az para veriyor diye kıyamet koparıyordun. Şimdi kaç yüz tane işçin var, onlar aynı sesi söylüyorlar. Niye duymuyorsun? Şimdi sen çünkü koltuk değiştirdin. Aşağıdaydın, yukarı bağırıp duruyordun. Yukarı çıkınca aşağıyı duymuyorsun. Para değiştirdiyse, karakter bozduysa, paralı zamanda sınav kazanamıyorsa bir Müslüman, dostu düşmanı değiştiyse, kafirler, iş adamları çok iyi beceriyorlar diye kafirlere yalakalık yapmaya başladıysa, Müslümanları da tembel, nerede bir tembel varsa Müslüman yahu, hepsi aç sefil diye görmeye başladıysan, senin velâ ve berâ akiden sarsılmışsa, eyvah, eyvah. Kardeşlerim, bereketim gittikten sonra para gelse ne olur, gelmese ne olur? İç huzurum, kalbimdeki mutmain anlayışımı erittikten sonra paranın kasalarda olmasının ne faydası olacak? Ben aile huzurumu, eşimle saadetimi, çocuklarımla neşemi kaybettikten sonra bütün dünyanın işçilerini çalıştıran büyük bir patron olsam ne olacak? Teknoloji imparatoru olsam ne olacak? Sadece kendimi aldatmış olurum. Biz gördük ki bu zor zamanda kardeşlerim, bu paralı döneme geçilirken ibadetler, ahlak ve sıla-i rahim, yani akraba bağları maalesef ilk darbeyi yiyor. Vergi kaçıra kaçıra akrabayı da kaçırıyor. Yalan konuşa konuşa ahlakını da bitiriyor. Çalışıp para kazanacağım diye ibadete vakit ayırmıyor. Böylece Allah-u Teala'nın imtihanını kaybediyor insan. İmtihanını kaybediyorsun. Kimi bunu işte din değiştirerek kaybediyor. Kimisi hırsız olarak kaybediyor. Kimisi zina ederek kaybediyor. Kimisi de bu şekilde mal kazanarak kaybediyor. Halbuki mal sahibi olmak, daha iyi Müslüman olmak için çok iyi bir fırsat, Allah-u Teala'nın çok iyi bir nimetidir. Ne yazık ki bir gerçeği unutuyoruz. Kıyamet yaklaştıkça mal çoğalacak. Bu kıyamet alametlerinden bir alamettir. Ama bizim için mal çoğaldıkça iman güçlenmeli, ibadet artmalı, ahlak asla ihmal edilmemeli. Bu şartlarda imanıma zararı yok, ibadetime zararı yok, ahlakıma zararı olmadı. Bırak Firavun'un, Karun'un, dünyanın bütün imparatorlarının serveti senin olsun, helal hoş olsun sana. Değerli kardeşlerim, biz mal düşmanlığı yaparsak, o zaman su düşmanlığı da yapmamız lazım. Su da Allah'ın nimeti, herhangi bir mal da Allah'ın nimeti. Bu Allah'a düşmanlık olur. Haşa. Mal Allah'ın nimetidir. Ve bunu veriyor Allah-u Teala. Sağlığımız var diye, çok güçlü, kuvvetli sağlığımız var diye isyan mı edeceğiz? Hayır. Sağlığım var, elhamdülillah deyip, şükrünü yapıp, sağlığımızı çoluk çocuğumuzun menfaati için, maslahatı için, kendi menfaatimiz için kullanacağız. İbadeti değerlendireceğiz. Sağlık gibi bir nimet, mal nimeti. Sağlığın düşmanı olmadığına göre, malın da düşmanı olmanın bir gereği yok. Ama sağlığını serserilikte, kumarda, pis işlerde kullanan birine ne diyoruz? Yazık ettin kendine diyoruz. Mal için de böyle diyeceğiz. Demek zorundayız. Mal düşmanlığı akılsızlıktır. Asla bunu kabul edemeyiz. Ama kuralsız zenginlik, şahsiyeti bozan zenginlik, bizi değiştiren, yönümüzü sarsan, başka yönlere kaydıran ve bizi Allah'a karşı hesabını veremeyeceğimiz sorumluluklarla karşı karşıya getiren mal başımızın belasıdır. Yani bu akrep beslemek gibi olur. Koyun beslersen sütün olur, akrep beslersen zehirin olur. Bu zamanda Müslümanlar hep akrep besliyorlar ne hikmetse. Mallarıyla zehirleniyorlar. İlk darbeyi de çocuklarından yiyorlar zaten. Ona bırakmak için bu serveti biriktirdim dediği çocuğuyla başı belaya giriyor. Eşiyle belaya giriyor. Niye? Allah'ın azabı daha dünyada başlıyor çünkü. Bunun için kardeşlerim, 7 kural üzerinden isteyen istediği kadar zengin olsun. Ve Allah hepimize şu 7 kural üzerinden ebedi zenginlikler, dünya ve ahiret zenginlikleri nasip etsin diye dua ederim. Birincisi, helal ve temiz kazanacaksın. Ne demek helal ve temiz? Helali anladık, temiz de şu. Yani bir iş yapıyorsun, çocuklara bilmem ne şekeri üretiyorsun. Bunu doktorlar tavsiye etmiyorlar. Üretmeyeceksin bunu. Üretmeyeceksin. Konfeksiyon üretiyorsun ama bunu bayanlar rezillik için giyiyorlar. Sen üretmeyeceksin bunu. Onun ipini de üretmeyeceksin. Eğer sadece ona mahsus bir ip varsa. Helal ve temiz. Müminin kalbine oturur. Ashab-ı kiramdan biri olsa onu satın alır bir şey üreteceksin. Bu mantıkla para kazanacaksın. Bu mantıkla servet senin olsun, Ağrı Dağı kadar altının olsun inşallah. İkincisi, dilenmeyeceksin, istemeyeceksin, altta olan el sahibi olmayacaksın. Yani kredi çekerek, velev ki leasing olsun, hakkın hududunu bilmeyeceğin, helal mantıklı da olsa, isteyen adam olarak zengin olmayacaksın. İstemeden zengin olacaksın ki, mal seni yüz suyu dökmeye sevk etmesin. İkincisi de bu. Üçüncüsü, hiçbir zaman yok demeyeceksin. Yok dersen yok eder Allah. Herkes biliyor, senin bankalarda değil, yastık altında servetin olduğunu, üç kişi seni ziyarete geldiğinde selamun aleyküm demeden daha çok fena durumlar, maaşlar gitti vesaire bir şey isterler ihtimalinden dolayı. Öyle olursun sonunda. Allah ne verdiyse elbette deşifre et kendini, millet gelsin seni soysun, hırsızlara kapı aç demek değil bu. Ama Allah'ın verdiğini yok demeyeceksin. Bu da üçüncü kural. Dördüncü kural, başkasının varlığı ve zenginliği üzerinden kendine hesap kitap yapmayacaksın. Senin ihtiyacın ve kabiliyetlerin, üretebileceğin, kazanabileceğin şey üzerinden hesap yapacaksın. Çünkü seni Allah sen olarak yarattı. Sen kendini filan batılı bilmem ne şirketin sahibi, öyle ben de öyle olayım diyorsun. Ya sen sensin, o. Onun haramları yok. Ölçüsü yok, ahlakı yok. O gerekiyorsa annesini keser, kıyma yapar. Ondan sonra da köfte diye satar insanlara. Onun mantığı o. Sen öyle değilsin ki. Müslümansın. Haramlar var, helaller var. Akraban var, sıla-i rahimin var, ailen var. Onun ailesi yok ki. 3 ay iş gezisi diye gider, telefon bile etmez ailesine yaşıyor musunuz diye. Ondan Allah bunu sormaz zaten. Akrepten niye ısırdın diye sormaz Allah. Sen müminsin. Sen insanlara bakarak değil, kabiliyetine ve kendine bakarak zengin olacaksın, kazanacaksın. Ve beşincisi, nimetlerin şükrünü yaparken görecek seni Allah. Nimetlerin şükrünü yapacak. Her nimetin şükrü de kendi üzerindendir. Evet, sen piyasada 300 bin liralık da araba var, 3 milyonluk da araba var. 3 milyonluk arabayı satın alabilir misin? Alabilirsin. O arabayı alınca işçinin maaşından kısmayacaksın, çocuklarının maaşetinden kısmayacaksın. Seni etkilemeyecekse öyle bir kazancın var. Sen 3 milyonluk da araba alabilirsin. Çünkü Allah verdiği nimeti kulunun üzerinde görmekten razı olur. Pintilik yaşamana da gerek yok. Yani nefis terbiyesi yaparsın ara sıra. İnzivaya çekilirsin ama kuru ekmek yiyelim, israf olmasın demen de bir tutuculuk çeşidi değil. O da bir hastalık. Allah-u Teala nimet verdiyse bu nimeti ortaya koy ama şükrünü yap. Nimet nankörü olma. Ve altıncısı, kibirlendiğin an Bay Karun'la dünür olursun fark etmeden. Kibir. Onun da hastalığı kibirdi. Ne dedi koca peygambere Musa aleyhisselama? Siz mi verdiniz bunları, ben kazanıyorum dedi. Kibir. Ve yedinci nokta, ne kadar servetin olursa olsun Allah'ın sende ve o malda hakkı var. Allah'ın hakkını sakın kısma. Eğer Allah'ın hakkını kısarsan ne olur? Daha fazla vermeye başlarsan Allah. Daha fazla vermeye başlar. O daha fazla ne biliyor musun? Yüzemeyeceğin ve boğulacağın büyük dalgaların olduğu mal demektir. İnsanlar zannediyorlar ki zekat vermeyenin malını alır Allah, afet gelir. Öyle yapmaz. Öyle yapsaydı zenginlere öbür onun çocukları, mucukları aklını başına alırdı. Demek ki zekatı 7 kat fazla bile verirlerdi. Bu ne gibi? İman etmeyen herkesi Allah anında bir azap indiriyor, ölüyor, yakıyor olsaydı imtihan nasıl yapacak ki Allah-u Teala o zaman? İmtihan etmesi için bir şeylerin ahirete ertelenmesi lazım. Şımartması, daha fazla şımartması lazım. Biraz ters bir benzetme de olsa, iyi peynir de olsa acımayacaksın fareyi yakalamak için. Tenekeyi kurtaracaksan fareden, bir 100 gram peynir koyacaksın onun tuzağına, gelip yakalanacak o. Verilmemiş zekatlar bu mantıkladır. Allah'ın hakkını kaçırmayacaksın. Allah'ın hakkı sadece zekat mı? Değil. Babanın, ananın hizmeti Allah'ın hakkı. Eşinin hakkı Allah'ın hakkı aynı zamanda. Çocukların rızkı Allah'ın hakkı. Akrabalara ikramda bulunman Allah'ın hakkı. Bir vakfa destek olman, bir kamu hizmetine destek olman Allah'ın hakkı. Afette malından pay vermen Allah'ın hakkı. Allah'ın hakkı zekat. Evet, resmi adı onun o. Ama Allah'tan helal, bereketli daha fazla istiyorsan sen de fazla fazla alternatifler üretip Allah için vereceksin. Demek ki kardeşler, Rabbimiz bizi para ve mal ve imtihan diye bir eksende sınıyor sürekli. Mal bir imtihan, devlet memurluğu bir imtihan, force bir imtihan, şöhret bir imtihan. Bu imtihanın kendisinden önceki sürecimiz meleklerin gözü önünde duruyor. Bu imtihanı bize Allah'ın verdiği günkü halimiz de meleklerin gözü önünde duruyor. Ve kıyamet günü o meleklerin şahitliğine doğru gideceğiz. Dindarlığımız bütün zamanlar için dindarlık olmalı. Aksi takdirde sınav kaybederiz. Maazallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.